Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
Yine bir cuması perşembeden belli, ikisi bir de daha birlikteyiz. Perşembe akşamı bugün mecbur çekmek zorunda kaldık. Evet. Çünkü yarın hepimizin işi var, ofiste olamayacağız ne yazık ki.
Hani olur da bu akşam çok flash bir haberle karşılaşır da daha sonra ikisini çok, de çok, göremezseniz çok. Sebebi perşembeden çekmiş
olmamız. Evet, perşembeden çekmemiz. Siz yorumlarınızla altta belirtirseniz eğer bütün izleyenlerimiz yararlanmış olur diye düşünüyorum.
Evet.
Böyle bir güzellik yapabilirsiniz. Dilerseniz teknoloji haberleriyle çok uzatmadan başlayalım. Japonya'dan gireceğiz olaya. Japonya Temmuz ayında hizmete girecek. Temmuz ayında hizmete girmesi beklenen, sadece robotların hizmet ettiği bir otel planlıyormuş.
Hiç insan yok.
Hiç insan yok. Yani aslında insanlar olacak, yine 10 tane falan robot olacakmış. İşte bu resepsiyonda falan filan görev olacak. Odana bir şey istediğinde getirecek bir robot var. Geri kalan herhalde onu yağlayacak. İşte bakımlarını yapacak, şarjını yapacak falan insanlar olacak.
Ha, yağlayacak deyince.
Tabii ben, robotu yağlayacak.
Hani otelde bazı masörler falan oluyor ya.
Yok, öyle bir yağlamadan bahsetmiyorum. Makine yağıyla.
Makine yağıyla.
Bir yağlama olacak.
Ben ilk başta gördüğüm görsellerde şey zannettim. Hani Uncanny Valley diye bir psikolojik durum vardır ya, insana benzemeye çalışan robotlar
ya, bazı insanlar denk geldiğinde. Her robot haberinde sen bu kelimeyi öğrenmişsin Hacı.
Niye
bir ya? Giriş yapıyorsun.
Valla burada da mı söyledin? Evet. Daha önce bağımsızda da bahsetmiştim.
Hep söylüyor.
Hep mi söylüyorum?
Evet. Demek o ki yapay göz olayı falan filan. Anlat, izleyenlerimiz öğrensin. Kestin diyecekler.
Yok, yapay göz olayı değil ya. Şey, normal olarak yani insana gibi benzemeye çalışan robotların böyle bir iticiliği vardır ya. Ha mesela bu şeyde acaba öyle bir durumla karşılaşır mıyız falan dedim. Hatta senin paylaştığın şeyde, haberde direkt onun resmi vardı da videoya baktığım zaman şey, yani şeker küçük robotlar var ya, pil takılıp
ben özellikle
çocuklara hediye edilen
hizmetkar robot buldum, koydum çünkü otelle ilgili henüz daha bir şey yok.
Hani ama çok görsel şey ya, böyle şeker sevimli duruyorlar.
Değil mi? Al tokatlayın sesini böyle, o kadar şirin, sık yanakları.
Ama bunlar ne kadar insan hizmetine, yani insanların ihtiyaçlarına doğaçlama olarak karşılık verebilecekler?
Artık doğaçlama mı verirler, hazır komutlarla mı verirler yani, bilemiyorum. Doğaçlama bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum çünkü.
Çünkü şimdi tamamen robotların olduğu bir hastane diyorum ya. Şeyden bahsediyoruz, otelden bahsediyoruz.
Evet, biz otelden bahsediyoruz ama bilmiyorum.
Ani bir hastaneye şuradan geleceğim, bir sağlık problemi falan olduğu zaman nasıl müdahale edilecek?
İnsanlar vardır ya. Bu birazcık havası olacak herhalde işin. Yani hava civa bir şey. Ama Japonya'dan gelmesi tabii ki değişik bir haber oldu. Belki de fiyatlar ucuzdur otellerin.
Yok ya, daha da pahalı olur diye düşünüyorum. Gerçi bunların yemesi içmesi yok. Sadece yağlaması var, o kadar.
Değişik bir yağlama var. Yağlama. Sen yağlama olayına bayağı bir...
Bilmiyorum, sen direkt yağlama diye girince bende de böyle bir garip bir şey oluştu.
Bir diğer robot haberiyle devam edelim. Kayak yapabilen robot artık tepeleri aşabilecekmiş, Jennifer ismi de. Jennifer'da 3 kez olimpik madalya kazanan bir buz hokeyi oyuncusu Jennifer Botterelli'den esinlenerek koyulmuş bir isimmiş.
Bana pek kayıyormuş gibi gelmedi ya. Bana çok emekliyormuş gibi geldi. Videonun sonunda bir kayıyor ama biri arkadan ittiriyor da kayıyormuş gibi bir izlenim var. Robotun kaymaya yönelik bir hareketi yokmuş gibi gözüküyor ya.
Ya belki de yeni fonksiyonlarını gösteriyorlardır. Hani kaymanın üstünde tepeleri aşabilme fonksiyonu.
Ya tabii şimdi senin dediğin gibi daha önceden de her teknolojinin ya bunu niye yapmışlar, ne gerek var diye düşünmemek lazım.
Bunlar daha da kurtarma için bakma bu.
Yani geliştirildiği zaman farklı şeylerde kullanabilirsin ama şu anda hiç kaymaya yönelik bir şey görmedim ben. Hep bir emekliyor. Bir yerlere gidiyor, bir yerlere geliyor. En sonunda videonun sonunda böyle bir 10 saniyelik kayma var ama onda da arkasını göstermiyorlar. Ben sana söyleyeyim, kesin biri yokuşun başına koydu, arkadan itti. O.
Şimdi
teaser olarak koymuşlar.
Şöyle bir şey varmış. Bunu Manitoba Üniversitesi geliştirmiş ve robotun artık kayaklı koşuyla kaybetsin yeni kategorisinde varlık gösterebilecek konuşulmuş. Sanki olimpiyatlara katacaklar robotu.
Yani şimdi bir de şey var mesela. İlerleyen dönemlerde acaba bunlara olimpiyat da yapılır mı? Robot olimpiyat. Hani e-spor diye bir olgu oluştu mesela. Oyun oynayan insanlar spor yapıyor olarak.
Amerika'da robot dövüşleri var. Şimdi geri geliyor. Çok sevilen bir kategori. Hatta çizgi filmlerde falan da arada Simpsons'la falan şey yaparlar. Alay ederler onunla.
Yakın zamanda da bir film
katil vardı. Katil robotlar falan robotlar diye. Böyle kapıştırıyorlar. Testereli robot falan diğerinin kafasına testereyi koyuyor falan.
Olabilir aslında.
Öyle değişik bir kategoride yakında dövüşlerini görebiliriz
horoz
aslında.
Dövüştüreceklerine bunu dövüştürsün işte.
Ya en azından bilim dövüşüyor yani. Orada kazanan hep bilim olacak. Çünkü en gelişmiş robot doğal olarak
kazanan taraf olacak.
Gerçi bizi de kovalayabilir sonra oradan çıkıp da, belli olmaz.
Onu daha sonra şeyde kullanacaklar işte. Savaş sahasında kullanacaklar.
Japonlar savaşta kullanır mı bilmiyorum. Onlar daha farklı işlerde kullanmayı planlıyorlar biliyorsun.
Belli olmaz bu işler. Adamlar biliyorsun, kamikaze yapan adamlar yani.
Bu arada Japonya'nın bu humanoid, yani insana çok benzeyen robotlar üstüne çalışması nedeni, daha önceki iki simülerde açıklamıştık. İnanılmaz fazla yaşlı nüfus var. Bu genç nüfus az olduğu için dozeri mozeri kullanacak adam kalmayacak diyorlar ileride. İnsansız robotlar yapalım da onlar kullansın. Yani Japonya harbiden gündelik hayatta işçi gibi çalışsınlar diyor robot geliştirme amacında. Matrix'in başlangıcını onlar da yapıyor. Yani ilk savaş robotu planlamıyorlar. Ama sonradan adam silah alır işte robot ya da kürekle...
Bilinçlenir mi diyorsun?
Kürekle insanı kovalar bilemem tabii.
Yeter artık. Sigortalar da yapmıyor deyip bir şey başlatabilir.
Evet.
Evet, ben buradan oyun dünyasından haberlere geçeyim arkadaşlar. Evolve geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Uzun süredir hem ikisi birde hem bölüm sonu canavar üzerinde konuştuğumuz bir oyundu. Bir kişinin canavar, dört kişinin de avcı olarak yola koyulduğu bir oyun alanında kedi fare oyununun oynandığı bir yapım diyebiliriz. Genel itibariyle fena bir fikir değil. Arkadaşlarla birlikte oynandığında keyif verebilecek bir
zaten
oyun.
Zaten tanıdık insanlarla oynanabilecek bir
tabii,
oyun
tabii.
Daha
ya,
çok.
Zaten o 4 kişilik ekipte bir tanesi böyle gereksiz çıksın. Medik mesela görevini yapamasın.
Konuşmasın etmesin. Aptal aptal hareketler yapsın.
Direkt
mesela
dağıtıyor canavar ortalığı. Tabii şimdi hani oyun iyi kötü tartışırız ama esas tartışacağımız nokta arkadaşlar oyunun çıkış gününde tam 44 DLC ile birlikte boy göstermesi ve bu 44 DLC'yi Season Pass dediğimiz hani daha sonra oyunun çıkışının ertesinde gelen DLC'leri de kapsayan bir paket ile dahi alamayacağınız bir şekilde olması ve fiyatının 140 dolar etmesi. Yani 60 dolara oyun alıyorsunuz ve oyunun geri kalan içeriklerinin tamamına erişmek istiyorsanız 140 dolarlık ilk gün DLC'lerini alıyorsunuz. Artı olarak da 20 dolarlık Season Pass alarak tam anlamıyla Evolve'a kavuşmuş oluyorsunuz. Size 250 dolara falan patlıyor.
Kaldı ki sen bu oyun 30 dolardan fazla etmez diyordun.
Kesinlikle etmez. Yani çünkü hikaye modu yok. Hikaye modu benim için yarım bir oyundur. Yani Titanfall da aynı şekilde yüksek bir ücretten çıkmıştı. Ve bu tarz oyunların rağbet görmesi, DLC'lerin rağbet görmesi ki hani böyle bir harekete geçmiş olmaları yapımcılarının ya biraz free to play mantığıyla da yaklaşıyorlar olaya ama oyun free to play değil, öyle bir durum söz konusu. Bu oyun tutarsa bu şekilde insanlar DLC'lerini alırsa işte aa şu canavarla da oynayayım neymiş acaba derse ilerleyen aşamalarda
alayı böyle devam eder.
Kesinlikle bu şekilde devam edecektir çünkü 3-5 kişinin tepki koymasıyla bir şey değişmiyor. İnsanlar satın alıyorlarsa talep doğrultusunda bu tarz şeylere gidiyorlar.
Evet, en son yaptığımız ankette de kullanıcılar alıyoruz ya mutluyuz demişlerdi ama.
Evet alıyoruz mutluyuz diyen bir
kitle vardı. Zaten Electronic Arts'ta editörler çok söyleniyor ama kullanıcılar alıyor demişti ya.
Kesinlikle insanlar her ne kadar eleştirse de alan alıyor satan satıyor. Herkes memnun herkes işine baksın dediler. Hakan bu arada incelemesini de gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bir yandan da Train Simulator'a benzetiyorum ben bunu. Train Simulator'ı biliyorsun bayağı popüler bir simülasyon oyunu.
Evet.
Steam üzerinde. Normalde 59 lira oyunun fiyatı. Ama işte kaç tane DLC'si vardı? Şuraya not düşmüştüm herhalde. 209 indirilebilir içeriği var. Ve bu 209 indirilebilir içeriği aldığınız zaman arkadaşlar oyun 6841 liraya geliyor. Eski parayla yani 7 milyara falan denk geliyor. Yani bu tarzda oyunlarla karşılaşıyoruz artık. Oyun çıkıyor ama ekstradan DLC'ler vesaire falan oyunu iyice abartıyorlar. Train Simulator demişken İngiltere'ye dönelim Mesut. İngiltere Başbakanı, daha doğrusu başbakan olarak mı geçiyor orada bilmiyorum ama evet başbakanı David Cameron yeni kalkınma projesini Train Simulator yapımcılarının stüdyosunda duyurdu.
Yani bu 7 bin lira fiyatı görünce demiştir evet ki biz kalkınırız böyle.
Aynen o mantıkla gitmiş zaten. Train Simulator'ın yapımcıları arkadaşlar kurulduklarında 8 kişilik bir ekipten oluşuyormuş. Ve bu kısa sürede 98 kişiye ulaşmış. Yani başbakanın yaptığı açıklamada şu. Evet biz sizin gibi stüdyolar istiyoruz.
Alayına DLC, alayına DLC diyor.
35 kişi başlayıp daha sonra 80-90 kişiye yani iş olanağının arttığı şeyler oluşmasını istiyoruz böyle. Stüdyolar oluşmasını istiyoruz demişler. Şimdi ben burada altını çizmek istediğim nokta daha önceki ikisi birlerde biz hükümetin oyunlarla ilgili çalışmalar yapmasının evet gerektiğini söylediğimizde bazı arkadaşlar yani devletin işi gücü yok da oyunlarla mı ilgilenecek dedi. Öteki tarafta İngiltere Başbakanı bir oyun stüdyosunu giderek ziyaret ediyor.
Ya da Amerikan Başkanı çıkıyor diyor ki yazılım bir şeyler geliştirin.
Oyun, sadece oyun oynamakla
evet,
kalmayın.
Yapın
geliştirin de yapın da diyor. Bir taraftan da İngiltere Başbakanı yeni kalkınma projesini gidip bir oyun stüdyosunun şeyinde duyuruyor.
Ama bizimkiler de planı açıkladılar biliyorsun. Yani bu oyun stüdyolarına, yazılımla, programlama
tabii,
ile ilgili
tabii gelişmeyi. Burada hakkını yememek lazım. Mesela Mount & Blade sözünü kestim ama Mount & Blade yapımcıları da devletten bayağı bir yardım aldıklarını dile getirmişler.
Evet. Allah'tan yaptı. Onlar bir şeyler alıp bir şeyler yapıyorlar. Bir de devletten yardım alıp yan gelip yatanlar var. Ne
kesinlikle
yazık ki.
Bunu sadece tek taraflı düşünmemek lazım. Gerçekten de aldıkları yardımı pozitif olarak çevirecek olan insanlara veya stüdyolara ihtiyacımız
tabii
var.
Tabii işte mesela Koza Akıllı Kombi Kit'i geliştiriciyle konuşmuştuk. Onlar dediler devlet yardım veriyor dediler isteyene. Projem varsa veriyor. Torpile falan da gerek yok. Biz gidip aldık dedi.
Evet evet önemli olan ya, ikna etmek herhalde
evet,
orada.
Bu konuda iyi niyetli devletimiz ama ne yazık ki insanımız kötü niyetli olabiliyor. Farklı farklı yerlere gidiyor yani. Ben çok biliyorum etrafımda da vardı parayı alıp ya ben hiçbir şey geliştirememiş adam.
Şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Hatırlarsın belki ya da hatırlar mısın bilmiyorum ama bir dönem hani ismini vermiyor şu an halen tekrar faaliyete geçti. Bir tavuk firması civcivler falan ölüyor diye haberler çıkmıştı. Hatırlar mısın?
Evet, evet.
Bayağı eski bir mevzu. Onunla ilgili bir araştırmamız olmuştu bizim zamanında. O tavuk firması...
Veterinerken bu arada, oyun burada BSC'deyken değil.
Tavuk firması devletten kredi alıyor. Daha sonra kredi, yani artık kâra geçiyor ve devlet diyor ki tamam hani kâra geçtin, şirketini kurdun. Artık kredi yavaş yavaş öde. Ve zararda göstermek için civcivleri bilerek ölüme terk ediyorlar, beslemiyorlar.
Zararda şaka gibi ya, sırf parayı vermemek
yani
için.
Yani bizim sadece bu iş devletle alakalı değil, insanımızın çok kötü...
Evet,
şeyleri var.
Niyetli
hani para için çok var. Kötü niyetli insanlarımız var maalesef. Bu yüzden herkesin bir noktada kendini bir
sorumluluğu var.
Lazım.
Evet, sorumluluğu
sadece devlet
var
veya hükümet bazında değil de bireysel olarak da kendini bir sorgulaması lazım.
Bireysel olarak kendini sorgulayan bir insana geçecek olursak, Sony Pictures'ın eş başkanı görevinden istifa etti başka bir projede yer almak için, ama yine Sony Pictures bünyesinde bir görevde yer alacak. Neden istifa etti derseniz, Amy Pascal'ın bu hackerlar Sony Pictures'ı hacklediğinde bazı yazışmaları ortaya çıktı ve bu yazışmalarda Amerikan Başkanı Obama'nın siyahi olmasıyla ırkçı bir şekilde alay ettiği.
Oo.
Evet. Angelina Jolie ve işte neydi onun eşinin ismi neydi? Brad Pitt. Evet, Brad Pitt'le alay eden bazı mesajların oldu. Onlarla da dalga geçtiği.
Niye dalga geçmiş ki onlarla?
İşte böyle bazı alaycı kelimeler kullandı hakarete varan şekilde. O bir e-mailler ortaya çıkınca işte ben böyle bir insan değilim, böyle tanınmak istemiyorum falan deyip Sony'den istifasını vermiş ama Sony'de sonra 4 yıllık başka bir anlaşma, başka bir projede anlaşma salmış, daha alt bir görevde falan filan.
Oradan çekilmiş
değişik
ama
bir şekilde atlamış.
Herhalde göz önünde olmayacak başka bir projede.
Evet, utanç verici bir olay. Zaten Sony'nin yaşadığı durum sıkıntılıydı ama tabii aslında özel yaşamında gizliliği var. Şimdi öyle bir durum ki bu. Hepimizin beynindeki düşünceleri okuyabilseler ya da bu gizli hayatta bazı söylediğimiz kelimeleri çıkartıp deşifre etseler belki hiçbir arkadaşlık kalmaz. Çünkü tabii insanlar bazen sinirleniyorlar. Sadece bu şey değil, kardeşiniz hakkında bile, anneniz babanız hakkında
anlık
bile bazen
olarak,
anlık olarak sinirden bazı şeyler söyleyebiliyorsunuz. Bazı şeyler yazmış bile olabilirsiniz. Bence bir insanı kimsenin görmeyeceği yerde bazı özel konuşmalarından dolayı yargılamak gerçekten çok yanlış. Yani böyle yazışmalardan dolayı bir anda söylenmiş şeyler olabiliyor. Hatalı davranışlar tabii. Ha, topluluk içinde çıkıp böyle şeyler söylese anlarım da.
Ama o da aslında bir noktada şey, en azından adam olduğu gibi görünüyor. Ben onu da yadırgamam açıkçası.
Yok, yani
söylese dersin ki
kötüdür,
tamam.
Kötüdür olduğu gibi görünüyordur ama onu yargılayabilirsin. Çünkü genele düşünce işten aktarır ve düşüncen doğru ya da yanlış diyebilirsin.
Tabii,
ama genel açıklamada kendi özelinde kalan bir şeyden de kalkıp adamı yargılamak çok saçma.
Kesinlikle.
Yanlış bir şey.
Çünkü adamın özelini çalıyorsun,
evet,
deşifre ediyorsun, bir de bunun üzerine eleştiride bulunuyorsun.
Aynen. Evet. Yani garip bir durum bu. Bu yüzden ben açıkçası çok yadırgamıyorum yazdıklarını. Olabilecek şeyler. Gündelik hayatta insan kendini böyle bir dinlese, sorgulasa.
Neler neler çıkar.
Neler neler diyoruz, neler neler düşünüyoruz yani, açıkçası biraz dürüst olmak lazım bu konuda. Bir diğer haberse çok önemli. DARPA'dan, Amerikan ordusu için teknolojik şeyler geliştiren DARPA bünyesinde yeni bir proje var arkadaşlar. Bu projede SpaceX firmasını biliyorsunuz, uzaya gidip gelen uygun fiyatlı roketler üstüne çalışıyordu. Daha uygun fiyatı uyduları yörünge yerleştirebilmek için. DARPA biraz daha gerçekçi bir şekilde olaya eğilmiş ve jet uçakları üstünden fırlatılan bir roketle uygun fiyatlı uydu yerleştirme mekanizması üstünde çalıştığını açıklamış.
Senin şeye benziyor ya. Ben de araba var, seni bırakayım oraya.
Ha, aynen. Zaten jet uçağı ben çıkabiliyorum yükseğe, seni oradan fırlatayım diyor rokete.
Aslında son derece mantıklı bir uygulama.
Evet, çok da güzel bir animasyon hazırlamışlar. Bu animasyon eşliğinde bu akıllarında yatanı gösteriyorlar. Olmayacak iş değil. Tabii ben tabii. Ne bir roket mühendisiyim ne de benzeri bir şekilde fizikten anlarım ama.
Ama en azından mantık olarak.
Evet.
Şeyde, ekonomik olarak son derece şey duruyor. Akıllı.
Evet, Amerikalılar da bu konu üstünde çalışıyorlarmış. Projenin ismi Airborne Launch Assist Space Access, ALASA kısaltılmıştı. Herhalde ALASA diye falan okuyorlardır, öyle
Alaska'da,
değişik bir şey.
Biz Alaska'dan aklımıza gelsin.
Evet, ALASA diyelim, biz gitsin ADASA der gibi. Böyle bir proje üstüne çalışıyorlarmış. Bana bayağı mantıklı geldi gerçekten.
Evet, kesinlikle.
Ben de düşünmüştüm demek isterdim ama.
Benim aklıma gelmişti gerçekten.
Aynen, uçağın üstünden fırlat gitsin.
Evet, buradan tekrar oyun dünyasından haberlere dönelim arkadaşlar. Bir EA yetkilisi oyunlarının halen çok zor olduğunu ve kavranmasının uzun süre aldığını, bu yüzden dolayı da pek çok oyuncunun oyunlarını kısa sürede oynamayı bıraktığını dile getirmiş.
Onlar kötü oyun yapmıyor, oyuncular aptal.
Oyunları zormuş. Yani oyunlar zormuş, kavranması zormuş diyelim. Özellikle işte ailesi olan, çocuğuyla vakit geçirmek isteyen insanların açtığı zaman direkt oyunun içine girmek istediklerini, ya oyunu kavramak için ayrıca bir vakit sarf etmek zorunda olmadıkları oyunlar yapmayı, geliştirmeyi ümit ediyorlar.
Çoluğu çocuğu olan adam aptaldır, o yüzden onu daha
yani, diyebilirim.
Şaka maka ama şöyle haklılar. Bazı oyunların kontrolü falan o kadar zor, o kadar karmaşık oluyor ki. Yani kontrol mekanizmasına alışasıya kadar oyundan bıkıyorsun.
Şimdi şöyle de bir şey var. Biz de burada farklı oyunları deniyoruz sürekli olarak. Şimdi Titanfall oynuyorsun. Sonra başka bir oyuna geçiyorsun. Tam ya o da FPS ama birindeki dinamik hız, işte hedef alma oranları tamamen farklı, orada farklı. kendini garip hissediyorsun. Evet. Bunu düşününce yani gerçekten de bunu şey yapabilirler. Tutorial kısımlarını daha eğlenceli hale getirebilirler.
Belki.
Oyunla özdeşleştirebilirler.
Aslında bütün oyun firmaları birleşseler, bazı oyunlarda ortak tuşları ortak kullansalar. Mesela Grand Theft Auto'da yaşanan en büyük problem nedir arkadaşlar? Oyunu bir süre oynamayın, sonra geri gelin, kendiniz uçaktan falan atarken bulursunuz. Çünkü tuşu unutuyorsun, bir basıyorsun uçak deniyor.
Kesinlikle.
Çok fazla yaşıyorsun.
Maydana söylüyorum.
Aynen.
Mesela Battlefield'da bir şey tamir edeceksin, roket çıkarıp atıyorsun kendini.
Öyle şeyler oluyor. Çünkü tuşları bilmiyorsun, unutmuşsun.
Kesinlikle. Bu noktada mesela ne yapılabilir? Tutorial kısımları arkadaşlar bence oyunların içine başarılı bir şekilde nakşedilebilir. Normalde tutorial kısımlarını pek çok oyuncu için, gündelik oyuncular, hardcore kesim için hani geçilmesi gereken kısımlardır. Genellikle oynamazlar ve oyunu oynarken anlamaya çalışırlar. Ama bazı püf noktalarda şey olabiliyor bu arada. Gerçekten kaçırılabiliyor.
Son dönemde şöyle bir şey yapıyorlar Talha. Mesela Shadow of Mordor ve özellikle Watch Dogs'ta çok fazla gördüm yani. Benim de çok işime yaradı. Geliyorsun, diyor ki RB'ye X'e bas, adamın burada kafasını kopar. RB'ye X'e basıyorsun. Yani senin oradan tuşunu unutmuş olabileceğini varsayıp bazı yerlerde çok güzel yardımlarda
tekrar
bulunabiliyor.
Tekrar
yani oyunu senin için oynamıyor ama diyor ki şu tuşa basarsan burada şöyle bir şey yapabilir
biraz
diyor.
Biraz daha arayüzde yardımsever bir arayüz haline geliyor. Eski oyunlarda olmayan şey aslında. Hı-hı. Bazı oyunları oyuncu arkadaşların da yadırgadığı, ya bana niye tuşları gösteriyor falan dedi.
Kapatabiliyorsun sadece, ama biliyorsun.
Tabii kapatabiliyorsun, bunu tek taraflı düşünmemek lazım. Farklı algısı olan, dediğin gibi farklı farklı oyun oynayan insanlara yardımcı olabilecek bir unsur.
Evet.
Mesela eskiden örnek vereyim. Eskilerden dediğim çok da eski değil aslında. 2008 yılında çıkmış olan Fallout 3'te başlangıçta tutorial kısmı yoktur ama bebek olarak gelirsin dünyaya. Bebek olarak gelir ve yaptığınız hareketler işte sağa dön, sola dön, ateş etme olayını ergenlik çağına geçince bir baban silah hediye ediyordu falan. Yani yavaş yavaş oyunu sana sindiriyordu. Çünkü şey Fallout'un dünyasında savaş atmosferi var. Mecbur öğretecek yani. Yani bu tarzda mesela Half-Life'da hakeza bu şekilde bir hem şey Black Mesa'yı gezerdin hem de oyun sana silahlarını ve üzerindeki kıyafetin teknik özelliklerini falan açıklardı. Bu şekilde oyunun içerisinde tam olarak adapte edilmiş tutoriallarla birlikte.
Ama Half-Life'deki gibi olmasın. Allah rızası için ya. Bitmiyordu ya. Bitmiyordu ya. O nasıl bir tutorial'dır?
Ya, o
başlangıç videosu geçmez etmez. Şey yanlışlıktan çıkarsın sevlemeden ayvayı yedin zaten.
O biliyorsun şehir efsanesi. Kimisi oyunu başlamaz olarak biliyor.
Evet.
Bir de bizim zamanımızda ilk çıktığında İngilizce falan da yok. Konuşuyor. Ya yeter diyorsun, çıkıyorsun tamam mı? Hevesleniyorsun, bir daha giriyorsun. Ne var acaba bu oyunda falan diye bir daha çıkıyorsun falan. Meğersem çok da güzel bir oyunmuş. Her neyse bu tarzda mesela Far Cry 3 Blood Dragon'da da aynı olay vardı. Tutoriallardan nefret ederim diyor karakter ama bir tutorial'ın içinde oluyor. Mizahsen bir şekilde bunu sunmuşlardı vesaire. Bu şekillerde bence tutorial'ları şey yapabilirler. Alıştırma kısımlarını oyun içine adapte ederek daha keyifli hale getirebilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki haberim de Xbox One'ın Şubat ayı güncellemesiyle ilgili arkadaşlar. 3 önemli özellik geldi Şubat ayı güncellemesiyle birlikte. Açıkçası Xbox One'ın hem politika değişiklikleri hem de arayüzdeki değişiklikleri bayağı bir yaradı diyebiliriz Xbox One markasına. İlk olarak kontrolcünüzü kasanıza, konsolunuza bağlamanız arkadaşlar artık 2 saniye gibi bir süre teşkil ediyor, alıyor ve gerçekten hızlı diyebiliriz önceki şeyin haline göre. Saydam sekme getirildi arkadaşlar. Artık konsol arayüzünüzde, daha doğrusu dashboard'da seçmiş olduğunuz resimler daha fazla ön plana çıkmış durumda. Daha şık gözüküyor diyebiliriz Xbox 360'da olduğu gibi aslında. Son önemli özellik ise oyunların künyelerine erişebileceğimiz bir game hub sistemi oluşturulmuş. Bu game hub'lara girdiğiniz zaman oyunların aslında künyeleri, profilleri bu. Bu oyunu arkadaşlarınızın ne kadar oynadığı, oyun yapımcılarının bu oyunla ilgili son güncellemeleri ve yorumları, tweetleri ve diğer farklı
usulü. Steam'e benzer bir şey olmuş.
Her şeyi bulabiliyorsunuz. Oyunun topluluğunu, arkadaşlarınızın daha önce dediğim gibi ne kadar oynadığı gibi unsurlar var. Yani gerçekten de güzel güncellemeler. Ben ama esasında daha şu arkadaş ve parti kurma olayının daha hızlı, daha böyle akıcı şekilde gerçekleştirmesini istiyorum.
Yapacaklardır mutlaka. Zaten şey lazım, bakma sen. Xbox One'ın bazı özellikleri bu işte partilerdeki maddelerdeki kalitesi, oyuna giriş dinamikleriyle, sunucularının kalitesiyle, hı hı, PlayStation 4'ün gücünü falan bir araya getiren bir konsol olsaydı.
İkisi birleşse var ya.
Değil mi? Oyuncular için ne yarayacak? Aynen yani. Gerçekten öyle
Microsoft
sıkıntı kalmayacak.
Microsoft yazılımı yapsın.
Diğeri donanımı yapsın.
İkisinin de birinci parti firmaları bir araya gelsin.
Problem kalmasın hiç yani. Evet,
dünya
gerçekten
çiçeklerle
öyle
bezenir.
Dünya çiçeklerle bezemek için bir projede.
Arkadaş ne güzel bağlıyorum. Ben hiç böyle bağlayamıyorum ya.
Biliyorsunuz Afrika ülkelerinde çok büyük sıkıntı var. Özellikle AIDS konusunda bilinçsiz bir halk var ve sürekli yayılıyor orada. Korunma falan nedir bilmiyorlar. Bize de bilmeyenler çok fazla var. 9-10 çocuklu gezenler var. Değişik bir şekilde korunuyor onlar da.
O çocuklarla korunuyor.
Hayır, etrafına sarıyor. Soğuk falan gelmiyor. Rüzgar almadığı için öyle. Değişik bir 15 dakikada HIV testi yapan cep telefonuna bağlanan bir cihaz geliştirmiş Kolombiya Üniversitesi'ndeki yardımsever arkadaşlar. $34 satıyorlarmış bu cihazı. Daha doğrusu $34 fiyatı varmış. Satmıyorlar şimdi. Öyle bir anlattım ki. Belki çıktı piyasaya. Normalde 18 bin dolarlık cihazın yaptığını yapıyormuş. Yani direkt 15 dakika içinde bir kan damlatıyorsun üstüne.
Çok zaten inanılmaz ekonomik.
Var mı yok mu gösteriyor. Ama denedikleri yer yani şu an Afrika'da nerede deniyorlarmış? Ruanda'da deniyorlarmış bunu. 100 hastaya teşhis konmuşlar. Bazılarında yanlış sonuç vermiş falan filan. Niye Afrika'da deniyorlar? Herhalde AIDS'te hasta çok var. En azından orada görüyorlar diye düşünüyorum. Evet. Halbuki HIV virüslü kanı koyunca falan anlaşılmıyor mu? Onu anlamadım.
Yani test yapılması gerekiyor.
Acaba hani orada yanlışlık olsa da sıkıntı yaratmaz diye mi orada deniyorlar?
İlk işte test sahası olarak orayı seçmişler. Yani yanlışıyla doğrusuyla orada işleyecekler.
Daha evet sonra yani neden orada denedikleri aşikar. AIDS daha yaygın ama Afrikalı insanlara bir sıkıntı olduğu zaman cihazdan acaba ne kadar bilgilendiriliyorlar? Ne kadar bir sorun var bilmiyorum. Çünkü önemli bir şey sonuçta.
Bir de yani akıllı cihaz sahibi olması lazım falan. Ama şöyle bir şey olabilir.
Oradaki doktorun işine yarar.
Doktorun işine yarayabilir. Evet. Veya hastanelerin durumu yoksa daha ucuz maliyetlerle bu tarz kan testlerini gerçekleştirebilir.
Ülkemizde büyük bir pazar bunun için.
Niye?
AIDS yaygın değil ama ne yani? Bazı bölgelerde çok bol bir şekilde satabilirler herhalde bu cihazı.
Bilmiyorum vallahi. Bu hangi bölgeler hiç şey yapamadı şu anda.
Rusya'yı çok seven bölgeler.
Ha, olabilir.
Değil mi? Bilmiyorum. Değişik satışlar olabilir.
Vallahi ne minareye çalan kılıfını hazırlar. Ne diyeyim? Yani hazırlıklı olsun herkes her şey için.
Evet, gerçekten öyle, haklısın. Facebook üst tanıma teknolojisinde önemli adımlar atıyormuş arkadaşlar. Böyle bir haberimiz var ama şu an izlediğiniz video Facebook'un üst tanıma teknolojisiyle alakalı değil. Dedik ki şimdi haberi sunuyoruz. Görsel olmazsa bizi izleyecekler. Sürekli bizim suratımıza bakacaklar. Nekin bu konuyla ilgili bir videosu var. Böyle artistik bir şey. Onunla ilgili bir video yayınladık. Facebook Deepface AI isminde bir teknoloji kullanıyormuş. Ve bu işte 400 milyon fotoğrafın içinden size ait olanları bulup sen buradasın, sen şuradasın diye indeksleyip sana gösterebiliyormuş.
Zaten sanki profil birisi bir resim yüklediğinde...
Evet, orada sen bu musun diye soruyor zaten. Deep Learning adı verilen bir başka teknoloji kullanarak öğrenme yeteneğini daha da geliştirmişler bu teknolojinin. Ve artık saniyeler içinde sizin fotoğraflarınızı ayırt edip o büyük database'de size gösterebiliyormuş falan filan.
O şey falan o zaman o Person of Interest'teki kameradan görüp adamın suratını aradığımız adam bu falan dedikleri olay...
O bayağı zaten bayağı, herhalde baya bir kolay hale geldi.
Yani basitleştirilmiş.
Evet, teknolojilerde.
Facebook'ta falan varsa kim bilir güvenlik kurumlarında neler vardır.
Ya zaten şimdi Facebook'un şu avantajı var güvenlik kurumları için. Şimdi sen Amerika'sın doğal olarak. Senin Talha'yı takip etmek istiyorsun, tamam mı? Normalde bir teknolojinin tam çalışabilmesi için Talha'nın birçok açıdan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaçları var ki bu öğrenme teknolojilerini tahminler yapabilsinler, yürüyebilsinler. Senin Facebook profiline bir giriyor. Oho, enseden, önden, sağdan, soldan, düşük ışıklı, yüksek ışıkta, parlak ışıkta, ters ışıkta çekilmiş 500 tane fotoğrafım var.
Pikachu ile çekilmiş.
Ha, aynen.
Kayınbabamla ızgara yaparken.
Her türlü dumanın altında var, duman üstünde var. Böyle çok rahat bir şekilde indeksleyebiliyor. Zaten bu teknolojinin asıl amacı da düşük ışıklı, yüksek ışıkta, bozuk fotoğraflarda bile sizi bulabilmekmiş. Zaten buradan çıkarttığı indekste tüm dünyayı kameralardan takip etmeyi kolaylaştırıyorlar.
Çatalımızdan bile tanıyacaklar yani o derece.
Ya çatal kısmını yazmamışlar. Yani baktım teknolojiye sadece surat. Sadece surat yazar.
Evet.
Yani öyle boya yaparken falan pek şey yapamam. Test açıları tanımıyor şu an için. Öyle bir olayı var. Ama belki oraya da kadar inebilirler bilmiyorum. Yani senin de şu eklediğin şey çok iyi. Diyorum ki Türkiye'de AIDS cihazı çok fazla kullanılır. Anlamazdan geliyorsun. Sonra diyorsun ki Facebook çataldan adam tanıyacak.
Ya hani çok...
İzleyicinin burada şeyine bırakıyorum olayı.
Teknolojinin ben çok güçlü olduğunu...
İnsafına bırakıyorum olayı.
Sadece hani yüz tanıma teknolojisinin yüksek bir seviyede olduğu için onu bir bağlama çekildi.
Oyun haberleriyle devam ediyoruz.
Espritüel bir şey yapıyorum.
Fallout'un yani. Ayak sesleri.
Fallout 4'ün ayak sesleriyle o zaman ben devam edeyim arkadaşlar. Fallout son olarak New Vegas'ta karşımıza çıkmıştı. Yapımcı Obsidian'la birlikte ancak biz Bethesda kanadından bir RPG oyunu bekliyoruz. Bethesda kanadında son olarak ne ile karşımıza çıktı? Wolfenstein The New Order geldi diye hatırlıyorum.
Ve çok başka beğenilen bir oyun.
Evet kesinlikle. Evet. Multiplayer modu olmamasına rağmen ki olmasın zaten. Sadece senaryoya odaklı olarak doyurucu bir 20 saat sunmuştu oyunculara. Şimdi ise Fallout 4'ten haberler geleceği söyleniyor arkadaşlar. Aslında şöyle söyleyelim. Bethesda tarihinde ilk defa bir E3 sunumu gerçekleştiriyor. Evet E3'te oyunlar duyurmuştu Bethesda ama bir konferans bölümü ayırıp kendileri bir saat duyurmamışlardı. Ancak bu E3'te kendilerine ait bir basın duyurusu, bir basın sunumu olacak ve burada büyük ihtimalle yeni oyunlarını duyuracaklar. Burada bizim en çok merak ettiğimiz unsur tabii ki Fallout 4. Her ne kadar daha önceki ikisi birlerde Mesut bir anket yaptırdı. Fallout nedir bilmiyoruz diyen bir kitle vardı. Trollediler mi yoksa hakikaten mi bilmiyorlar?
Trollemediler ya. Hatta işte bazı arkadaşlar da şey yazmış. Yuh ya böyle bir oyuncu kitlesi var falan filan yazmışlar.
Yani olabilir tabii herkes bilecek diye bir şey yok ama tabii bu kadar meşhur yani. Bir oyunu da hani ya şimdi biliyorum ama oynamıyorum demek var. Bilmiyorum demek var yani bu kadar.
Ya şey bir kitle var ama mi? Yani sonuçta bilmek de zorunda değil adam ya.
Tabii canım şimdi teknoloji için
izleyen. Sevmediği bir türse zaten çok da bilmek zorunda değil abi.
Abi bak şimdi olay şey Fallout ne bilmiyorum diyor. Fallout ne bilmiyorum diyor. Hani biliyorum ama ilgilenmiyorum demek ayrı bir de bilmiyorum o ne ya falan demişler yani. Öyle bir olay evet. Söz konusu. Her neyse daha önce yapılan sızıntılarda veya dedikodularda Boston'da geçeceği söyleniyordu. Amerika'nın en varlıklı eyaletlerinden bir tanesiymiş. En de köklü eyaletlerinden
bilmediğim
birisiymiş.
Bilmediğim için kafa salladım ama böyle çok soru sormazsın diye de bakıyorum öyle titrek gözlerle.
Yok estağfurullah canım her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Her neyse arkadaşlar Fallout 4'ün Boston'da geçeceği söyleniyor. Bunun yanı sıra Dishonored 2, Doom 4 de duyurulabilecek oyunlar arasında. Zaten Doom 4'ün betasının geleceği Wolfenstein The New Order'ı satın alanlara duyurulmuştu. Onlar direkt olarak betaya girebilecekler.
Evet, Twitter mali işlem yöneticisinin hesabı eklenmiş arkadaşlar. Demek ki hesabınız eklenebilir. Onu adam ikine eklediklerine göre.
Patlatmışlar.
Sadece Anthony Noto'nun bir avantajı varmış. Twitter yöneticisi olduğu için hemen orada halletmiş içeriden. Söylemiştir oradakilere. Bizim de burada öyle şanslarımız oluyor ya. Foruma giremiyorsun, bir sıkıntı oluyor. İçeriden söylüyorsun yazılımcıya. Şak diye düzeltiyor.
Düzeltiyor.
Dışarıda bazı kullanıcılar var. Bana Twitter'dan ulaşmaya çalışıyor adam falan artık. Kimseye ulaşamayınca bana Twitter'dan
geliyorlar. Son olarak sana
geliyorlar. Ben de günü yönlendiriyorum direkt. Baştan çözdürüyoruz olayı. Şak diye çözüyor gün ama.
Patron çünkü.
Evet, patron ulaştığınız an anında çözüm buluyorsunuz. Yani bu arada bana Twitter'dan ulaşırsanız çözüm de bulursunuz. Bak onun da reklamını
yapalım.
Şaka bir yana öyle adam hemen çözdürmüş. Flashcore.ro isimli bir site reklam yapmış adamın hesabını hackleyip. Aslında sosyal medyada garip bir hal aldı ya. Yani hesapların bir güvenliği yok.
Herhangi bir şekilde.
Evet, bilemezsin bir de şeyi.
Mali işleri yöneticisinden bahsediyoruz
yani. Evet. Zaten fake hesaplar bir ara temizlenmeye çalışılıyor falan diyorlardı. Türkiye'de mesela şöyle garip bir şey var Twitter'da. Twitter'ın bence şeyi çıktı suyu artık o TT'lerin falan. İşte WhatsApp numarasını yazmış adam. Cep telefonu var. TT yapılır istediğin mesaj diyor. Uygun fiyata.
Aa.
Tabii. Öyle salak salak şeyler hep TT oluyor.
Ya biz geçen gün canlı yayında hani dedik topik trend yapalım. Sabahlıyoruz falan filan. Bir baktım bir otomata bağlamış bir sistem gibi bir şey var. Bir. İki, o bizim hashtagimizi kullanarak yani bunu acaba nasıl açıkçası hakikaten bilmiyorum yani.
Bir yazılım yazıyorlar.
Yazılımla gerçekleştiriyorlar.
Evet, yazılımla herhalde. Yapıyorlar. Botlar
sonra
var.
Dedik, durun yapmayın hani organik olsun yapacaksak da organik olsun böyle şeyler. İşin şakası bir tarafa gerçekten de hem Twitter'da bu şekilde, Facebook'da bu şekilde.
Manipüle
zamanında
ediliyor.
Almanya Başbakanı mıydı hatırlamıyorum. Dışişleri Bakanı mıydı? Tam olarak hatırlayamıyorum ama şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ne Facebook ne Twitter ücretsiz değil. İnsanlar kişisel bilgilerini aslında evet. En büyük bedeli ödüyorlar demişlerdi. Ben son derece katılıyorum kendisine. Burada gördüğümüz üzere yani çok önemli bazı kişisel bilgilerimiz çok basit bir şekilde internete sızabilir.
Bu arada Türkiye Twitter'da Twitter şeffaflık raporu yayınlandı. Türkiye toplamda en çok istek gönderen ikinci ülke olmuş arkadaşlar. Oldukça fazla istek gönderiyormuşuz tweetlerin silinmesi konusunda. Rusya ile Türkiye hiçbir bilgi paylaşılmadı açıklanırken demiş. Twitter yetkilileri hani Rusya'da çok fazla istiyormuş bu bilgi talepleri konusunda.
Rusya bir numara.
Evet kullanıcılar hakkında bilgi paylaşmıyoruz ama eğer silme talepleri gelirse bunları doğru bulursak siliyoruz demiş. Türkiye'den gelen taleplerin de %80'ini reddetmişler. %5'ini kabul etmişler. %15'lik bölümünde hala sonuç beklendi açıklanmış. Bu çoğu da şeymiş başbakana veya devlet adamlarına hakaret. Silinme isteklerinden. Twitter'da şöyle bir şey var gerçekten. Bana da hakaret eden bir hesap vardı. Twitter'a şikayette bulundum. İşte kişisel görüşünü bildirmiş silemem diyor. Lan ne kişisel görüş adam bana orada saydırmış. Ben de direkt şahsa dedim ki seni savcılığa veriyorum. Gerçekten çektim fotoğraflarını, görüntüleri falan aldım. Ertesi gün silmiş hesabını.
Yani işte...
Türkiye'de böyle işleteceksin abi yok yani. Twitter'dan falan öyle şey yok.
Ya bir insan
gerçekten bazen anavraz saydırıyorlar. Hani her şeyi geçtim. Devlet adamı doğru yapmıştır, yanlış yapmıştır falan. Tepkini ortaya koymanın da bir ahlakı bir şeyi var yani.
Tabii tabii. Yani mesela bana da geliyor mesela küfür, hakaret. Yani ben... Kendimi de çok beğenen bir insan değilim açıkçası. Kendimi çok sevmiyorum.
Ben de seni beğenmiyorum.
Şimdi yani işin şakası bir tarafa hadi. Şey yani eleştirmek var. Hani şunu beğenmiyorum, şudur budur. Bir de küfür etmek var.
Evet o saçma bir şey. Ya zaten beynin bittiği yerde o başlıyor. Beyinsiz adamla da ben uğraşmayı seviyorum.
Yani bu çok garip
birazcık şeylerle. Birazcık belki akıllanır diye.
Çok garip şeylerle karşılaştığım da oldu. Ne diyeyim yani enteresan.
Evet enteresan.
Bir şey diyemiyorum yani. Üzücüm.
Türkiye'den 356 istek gitmiş. Japonya'dan 288 talep gitmiş. Japonya'da 3. herhalde.
3. mü?
Evet bu konularda.
Acaba öyle Japonya ne istedi ki?
O da herhalde devlet adamlarına hakarettir yine, ne yapacak ya da birbirlerine hakaret mi? Onu tam olarak bilemiyorum.
Japonlarda çok farklı şeyler var ya. Kim bilir neler neler vardır onlarda.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de varmış yani. 129 oranında artmış. Herkes belli bir yerden sonra bu işin cılıkının çıktığını anlıyor bence.
Zaten şöyle bir şey var. Bu Twitter'la ilgili bazı hani hacklendiğinden falan bahsetmiştik. Bu hacklemeler arasında yayılan bir bilgi miydi yoksa daha sonra yapılan bir açıklama mıydı bilmiyorum ama Twitter kanadından gelen bir söylemdi bu. Twitter'ın zaten büyümesi durmuş. Büyümesinin durmasının en büyük sebeplerinden birisi olarak da fake hesaplar, trolleyenler, evet, hakaret edenler ve küfür edenler ve bunlara karşı Twitter'ın yeterli önlem alamıyor. Bunu kesinlikle kabul ediyorlar zaten.
O robotları falan yok edemediler bir türlü ve belli de yani birisini görevlendirsinler bari. Bir orduyu görevlendirsinler de silsin. Belli ya.
Yani evet.
TT'lere baksınlar, belli TT olmuş mesajları. Sürekli reklam post ediyor adamlar. Tık
promote
tık
ediyorlar.
Sileceksin evet.
Ve işte bundan dolayı da bildiğim kadarıyla daha önce de yine yapmış oldukları gibi Google'la bir anlaşma yapmışlar ve artık atılan tweetler yine Google üzerinden gözükecekmiş. Hani trafiğin artmasını sağlamak için herhalde Google üzerinden bir şey çekecekler.
Evet, büyük ihtimalle. Ya işte öyle değil. Düzelteceksin, sistemi hayata dikeceksin. Aslında kullanıcılara erişmek adına kısa ve güzel bir servis.
Çok güzel. Ben bayılıyorum
net,
gerçekten.
Net, özetli. Evet ama daha iyi bir hale getirilmesi lazım.
Kesinlikle.
Bir diğer haberim de etrafa zarar vermeyen kurtarma drone'u 1 milyon dolar ödül kazandı başlıklı bir haber. Bu drone'un ödülü tamam önemli. Etrafa zarar vermeyen drone'lar aslında çok yapıldı. Bu drone işte birazcık daha az zarar verdiği için böyle bir ödül hak kazanmış ama ödülü veren Birleşik Arap Emirlikleri ve adamlar iyilik için drone isimli bir yarışma düzenlemişler. Hani adamlar diyorlar ya petrol var farklı bir şey yapmıyorlar falan diye. Son dönem Araplara baktığınızda arkadaşlar büyük teknoloji şirketlerine ortak oluyorlar. Mesela AMD'nin de yine büyük ortaklarından bir tanesi Arap petrol zengini bir kişi. Ve yurt dışından büyük yerler almaya başladılar. Belli ki petrollerin bittiğinde bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve şimdi de böyle bir yarışma düzenlemeleri de adamların aslında parayı farklı yerlerde kullanma ihtiyacını gösteriyor.
Pek teknolojiyle haşır neşir olan bir topluluk diyemeyiz kesinlikle.
Evet, bu ödülü kazanan kişi de işte kızılötesi kameralar falan ekleyeceğim. Bu robot her türlü kurtarma aşamasında işimize yarayacak falan filan demiş. Her drone zaten her yerde işe yarayacak diye çıkıyor. Ben bir türlü kurtarma yapan bir drone görmedim. Genelde onu bunu röntgenliyorlar. Yani başka bir şey yapmıyor. Millet alıp uçuruyor işte bir yerlerde.
Ama o seviyeye de ulaşacaktır illaki durumda.
Ya mutlaka ulaşacaktır. İnşallah bizi öldüren seviyeden önce kurtaran seviyeye ulaşır.
Ya şunu görüyoruz aslında, teknoloji iyiliğe de kötülüğe de kullanılabilir. Evet. Nihayetinde ne olursa olsun. Hangi amaç uğrunda geliştirmiş
ya
olursa olsun.
Ya şu an drone işini sanki biraz abartıyorlar. Bana öyle geliyor. Yani ya tamam, üstten görüntüleme de falan işe yarıyor. Askeri amaçlarda kullanılan çok spesifik araçlar var zaten. Hani onları da kullanıyorlar ama şu an için çok genele yayılacak bir teknolojileri yok. Birazcık bunu reklam amaçlı
birbirinden
kullanıyorlar.
Birbirinden farkları da yok herhalde şu aşamada.
Şu an için çok fazla bir şey görmedim yani ben. İşimize yarayan cihazlara baktığımda hepsi zaten yani video görüntüleme amaçlı. İnsanların videoları rahat çekebilmesi, resim çekebilmesi için gökyüzünden kullanılıyor. Ekstra bir şey yok.
Evet.
Yine bir robot haberiyle devam edelim. Biliyorsunuz Big Dog isimli bir robot vardı. Zır zır zır yürüyerek böyle istediği yere, evet, tırmanıyordu. Bunun küçüğünü yapmışlar, artık zıplamadan yürüyebiliyor. 75 kilo ağırlığında inanılmaz teknolojik bir alet olmuş.
Hareketleri de inanılmaz atletik.
Evet, Boston Dynamics yapmış ve aynı cihaz şimdi bu Big Dog çıktıktan sonra Big Dog dengede durma özelliğiyle çok ön plandaydı ama hem çok gürültü çıkartıyordu, hem sürekli ayaklarının hareket etmesi gerekiyordu, hem de koşamıyordu bu cihaz tam. Koşan başka bir robot vardı, Cheetah isminde. Şimdi Cheetah ile Big Dog'u birleştirmişler, ayakları daha düzgün, sürekli hareket melez etmesine gerek kalmadan melez yapıda daha küçük bir model oluşturabilmişler. Ve bu model her türlü yer koşulunda, her türlü denge koşulunda gidebiliyor.
Tekme atıyorlar.
Çılgın. Evet, çok aşınlar.
Tekmeyi
ya.
Tekmeyi basıyorlar. Acıdım ya. İlk defa bir mekaniğe acıdım
gerçek
ya.
Gerçek gibi robot duruyor değil mi hareketleri? Gibi. Hayvan
şöyle
gibi.
Şöyle bir tekrar toplanıyor falan. Yazık, evet, günah dedim ya içimde.
Bu araçların görevi arkadaşlar şöyle. Üstlerine yük yüklenecek. Mesela o büyük olanlar eşek gibi. Üstüne mühimmatı yüklüyorlar. Askin arkasından geliyor. Sen ormanda yürüyorsun. Bu da arkandan geliyor. Yükten taşıyor. Sen böylece daha hafif ilerliyorsun. Bütün erzak o eşeğin üstünde. Bir de otomatik mesela çatışma anında da koşarak gidip ekiplere aralarında şeyi sağlıyor.
Yardım sağlıyor.
Tabii yardımın ötesinde hani o mermin bitti, mühimmat transferini falan sağlıyor.
Veya ilk yardım malzemeleri falan.
Tabii tabii yani inanılmaz yazar. Bu küçük olanlarda belki kurtarma operasyonlarında falan görev görecektir. Ya da SWAT ekipleri falan kullanacaktır. Hani daha atletik, daha şeyler.
Bunu evde de kullanabilirsin aslında.
Ya mutfağa değişik bir şey olmuş. Korusun
bana
falan.
Bana çay getir falan.
Aynen, ya da köpeklerin yerini alacak. Koyacaksın. Üstüne bir şok cihazı koyacaksın. Kapıdan girene çıs diye atsın bir
tane. Kahvehanede olduğunu düşünsene bunun. Kardeş payında vardı ya robotlar.
Aa, onlar bomba onlar ya. Gibi. Evet. Gerçekten güzel bir cihaz yapmışlar ve insanlar nelerle çalışıyor işte. Böyle görünce de özeniyorsun be. Bizim ülkemizde de bilimsel ataklar var tabii ama hani bu adamlar farklı bir yere doğru gitmiş durumdalar şu an robot teknolojilerinde özellikle.
Önce. Ya evet. Zaten Boston Dynamics tamamen kopmuş gidiyor.
Evet, Google tarafından satın alındılar evet. Bu arada ve Google Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla DARPA ile yapılan sözleşmelere sadık kalacaktan ama yeni sözleşme yapmayacaktan robotların tamamen insancıl amaçlarla geliştirileceğini açıklamıştı. Yersen. O tarafta değişik bir şey var. Google aslında bunları şöyle istiyor. Bunlar uzayda işte görev görebilecek robotlar da geliştiren firmalar. Biliyorsun Google'ın asteroidler üstünde madencilikle ilgili projesi de var. Google
arama
yatırımcılarının.
Arama bakıyorsun sen ya. Fazla değişik, kullanma değil gözünü mi? Seveyim oraları.
Mesela orada kullanılabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Bir diğer haberim çok enteresan. Biliyorsunuz Samsung TV'ler dinleme skandalıyla biraz gündemi meşgul ettiler.
Xbox'ın Kinect'i gibi.
Samsung televizyonları sesli olarak komut edebiliyoruz ve kullanma kılavuzunda eğer sesli komut sistemini açarsan seni dinlerim bunu da üçüncü partilerle paylaşırım diye bir şey varmış, madde varmış.
Büyük ihtimalle o kullanma kılavuzunu bugünlerde
kim okuyor?
Kimse okumuyor.
Sen okudun mu? Ben okumam. Yok, hemen okey diyorsun geçiyorsun. Oyunlarda bile.
Ya he.
Next deyip böyle geçiyorsunuz hızlı bir şekilde kurulum esnasında ama sana kim bilir neler orada next'letiyorlar. Sonradan ortaya çıkıyor işte. Firma tabii bunu kabul etmedi ama o sözleşmede görünen madde gözüküyor. Ses kayıtlarını üçüncü partilerle paylaşabiliriz falan diyor. Evinin sesini kaydediyor ya oturma odasında. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama şimdi daha büyük bir skandal var. Reddit'te ortaya çıktı bu da bir kullanıcının isyanından sonra. Reddit'teki bir kullanıcı USB'den bağlamış diski televizyona video izliyormuş. 30 dakikada bir Pepsi reklamı çıkmaya başlamış videonun arasında akıllı televizyonda. Anlam verememiş ilk başta. Demiş ki player'dan mı acaba kullandım? Başka bir player kullanmış. Akıllı televizyon yine başka videolar sokmaya başlamış. Pepsi reklamı 30 dakikada bir. Sonra başka kullanacağı da şikayet etmeye başlayınca ortaya çıkmış ki Pepsi'den anlaşılmış akıllı televizyon sen ne yaparsan yap araya reklam sokuyor.
Ne
olursa normal sokun. Televizyonu izlerken sokmuyor.
Kendi içeriğinde.
Ama sen kendi içeriğini görüntülemek istersen reklam sokuyor araya.
Xbox'dan oynuyorum mesela.
Yok onu da yapmıyor. Yok onu da yapmıyor artık da akıllı televizyon özelliklerini kullanırken. Ama çok yarın öbür gün mesela TV'de bir dizi izliyorsun reklam girdi zannedip. Halbuki akıllı televizyonu sana göster.
Arada onu da kaynatıyorlar bunu da iyisi.
Aynen. Ya televizyonun çok akıllanması hoş bir şey değil. Bunu gördük.
Her şekilde müdahale
ediyorlar. Odan da bir kamera olması televizyonun üstünde falan filan. Pek kesinlikle akıl kârı bir iş değil arkadaşlar. Anlayacağınız televizyonların salağı makbul. Öyle devam etmek lazım.
Tüplüye devam.
Bir diğer haber robotlardan devam edelim. Bunlar kısa kısa geçmek istediğim haberler. Singapur'da bir restoran insansı hava araçlarıyla yemek servisine başlamış. Yani dedikçe çok abartılıyorlar diye. Saçma sapan bu da popüler olmak için yapılmış bir haber. 2 kilo yük taşıyabiliyormuş. Birini biçer, bir çocuğu parmağını kopartır falan öyle herhalde son verirler. Ya da saçını yiyorlar bir kadının.
Ya kesinlikle katılıyorum. Biraz şey havası var. Lokantamızda farklı bir hizmet yani, var. Buraya gelin olayıyla, şeyle yapılmış, mantığıyla yapılmış bir hareket diye düşünüyorum ben de.
Ben de öyle düşünüyorum. Çok bana şey geldi, feasible gelmedi. Zaten bir sürü de eleman var. Arkadan izliyorlar robotu böyle giderken falan.
Garipsiyorlar.
Garipsiyorlar. Saçma sapan bir şey. Bir diğer haberimiz de GTX 970'lerle ilgili biliyorsunuz 4 GB kartların 3.5 GB oldu. 4 GB'ın tam kullanmak istendiğinde kartların performansının çok düştü ortaya çıkmıştı ama geri dönüşler %5 civarındaymış.
Alan memnun, satan memnun.
Şimdi iki nedeni var. Alan memnun da olabilir. Alanlar şu an böyle kandırıldıklarını bilmiyor da olabilir.
Evet.
Bu değişik bir durum. Evet, yani bizim ulaşabildiğimiz kitleler sınırlı sonuçta. Bunu dikkate almak lazım. Tabii ki eğer bir sürü sorun yaşamıyorsanız problem değil ama burada Nvidia'nın kullanıcıları kandırması söz konusu. Bence daha farklı olabilir kullanıcılar tam olarak bilin işlenseler. Çünkü ellerindeki kart 3.5 GB'lik bir kart normalde kullanmak, tam verim almak istedikleri durumunda. Nvidia'nın kullanıcıları kandırması söz konusu burada ama görünen o ki kullanıcılar pek umursamıyorlar. Bu Apple'ın yamulan iPhone'ları gibi oldu. İşte telefonu yamulmuş bazı arkadaşlar vardı benim için sorun değil falan diyorlardı. Müşteri böyle olacak.
Şey Apple şeyi fanları bayağı bir şey zaten sadık
değişikler okulunda. Evet.
Son derece sadıklar. Beni de öyle seven insanlar olsa
şey kesin. Var ya firmanın yapmadığı açıklamalar var. Sen adama diyorsun ki Apple bak böyle yaptı işte hiçbir açıklaması yok. O bunun için yaptı diyor tamam mı? Sen nereden biliyorsun diyorsun. Ortada adam kendisi açıklama getiriyor olaya. Apple çalışanı gibi değişik
İnanılmaz
bir olay.
Yani karşılıksız bir sevgi müthiş bir şey.
Evet değişik bir olay. Ya bir de parası da veriyor parayı yani bedava da almıyor ürünü.
Zaten oradan başlıyorlar. Parayı verdiği için en iyi ürün kendisinin olduğu mantığıyla yola çıktığını düşünüyorum ben.
Ne bileyim çok değişik bir olay.
Evet yani. Ben o zaman son haberime geçeyim.
Son haberimi söyleyeyim. Oculus Rift Leap Motion Mashup'la beraber bir şey yapmış. Yani Leap Motion Oculus Rift'i birleştirip yeni bir kullanıcı arayüzü üretmişler. Burada İngilizce başlık yazdığım için İngilizce okumaya devam edip son anda kendimi durdurdum.
Mashup dinleyip.
Evet aynen. Arkadaşlar bu birleşim sonucunda gerçekten çok güzel bir arayüz ortaya çıkmış. Leap Motion el hareketlerini sizin Oculus Rift içinden görmenizi sağlarken Oculus Rift'te sanal gerçeklik olayını arttırıyor. Yani aslında HoloLens'in biraz daha çakma versiyonu gibi düşünülebilir.
Yani bir artık şu Oculus Rift'in bir insanlara arz edilmesi lazım ya. Halka arz edildikten sonra
sürekli böyle teknoloji lazım. Videoları izliyoruz. Sürekli sanki gerçekliğini yitirdin değil mi?
Oculus Rift'i uzun süredir konuşuyoruz. Artık yani
sonuç yok.
O kadar çok konuştuk ki heyecanını yitirmiş gibi hissediyorum.
Yok yani. Ben hala heyecanlıyım ya. Ben yok, o son gördüklerimden sonra.
Ama yani artık
sonra
halka arz edilmesi lazım değil mi? Bayağı bir süre geçti üzerinden.
Bence
tamam,
de
en iyi deneyimi sunmak için büyük ihtimalle fiyat performans oranını da ayarlıyorlar.
Ya şu an hani ben deneyimledikten sonra öyle bir hale geldim ki bana bile arz etseler kabul edeceğim yani sadece. Hiç halkı malkı savunacak durumu değilim. Bir an evvel versinler. Kullanayım bana bir. Ondan sonra ben de Apple gibi savunurum onları. Sen ne diyorsun Oculus'la ya? Adamlar çıkmıyor, bir nedeni var filan diyor.
Oculus akar. Ne Motion Leap bakar mı?
Ha, ya da
yok, HoloLens bakar.
Kullanıcı bakar oldu aslında. Oculus akıyor. Kullanıcı olarak biz bakıyoruz yani.
Evet, benim de oyun dünyasından son haberim arkadaşlar. EA kanadından gelen bir başka açıklama. Titanfall biliyorsunuz PC ve Xbox One. Daha doğrusu Microsoft platformuna özel olarak çıkış yapmıştı. EA kanadından gelen yeni açıklamada sadece tek bir platforma özel olmayacağı ortaya çıktı Titanfall'un. Titanfall 2'nin geleceği aşikar. Gelirse de sadece tek bir platforma özel kalmayacak. Umarım PlayStation 4 kullanıcılarının da keyif alacağı daha başarılı bir oyun alanıyla karşımıza çıkar Titanfall 2.
İlk evet çıksın ya, oynayalım. Oyun çok güzel bir oyun. Bence keyifli bir oyun. Sadece haritada daha fazla normal oyuncuya yer verilmesi.
Büyük ihtimalle onun üzerine uğraşacak.
Yapay zekanın azaltılması lazım biraz.
Tamamen denge çok önemli oyunda. O dengeyi de herhalde yapay zekayla
ama inşallah robot dışında cihaz eklemezler.
Tamam. Dediğini anlayabiliyorum zaten abi de. Hani büyük ihtimalle oyunu duyurdular ve yetiştirme safhasında acaba bu kadar aksiyon dolu bir oyun alanını nasıl dengeleyebiliriz diye düşündüler. Ve bu noktada biraz etrafa yapay zeka serpiştiler.
Evet.
Hani MOBA şeyi olduğunu düşünüyorum ben biraz, stratejisi. Hani MOBA oyunlarında şeyleri evet, yapay zekayı kesersin seviye atlarsın. Titanfall'da da o olay vardı. Yapay zekaları öldürüyordun, Titan'ı indiriyordun.
Evet,
ondan sonra esas dövüşe geçiyordun falan ama dediğine kesinlikle katılıyorum. Yapay zeka değil de gerçek anlamda bir PvP deneyimi sunarsa Titanfall 2 çok daha fazla insanlar tarafından sevilir, tutulur.
Daha keyifli oynanır. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Titanfall'da son haberimizdi. Umarım sizler için keyifli seyir yapabildiğiniz bir program sunabilmişizdir. Bir sonraki hafta canlı yayında olacağız inşallah, bir aksilik olmazsa.
Olmaz inşallah.
İnşallah. Evet, yine canlı yayında hep birlikte olacağız. Takipte kalın diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.